Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. Çekilince ayrım. David de bu kadar şaşkın olabileceğine inanamıyordu. Kendini bir garip hissediyordu. Sanki elleri ve ayakları birkaç kez büyümüş gibiydi. Kendini zorlayarak güldü ve omuzlarını silkerek ona baktı. Kendi kendini küçümseyen bir tavır içine girmişti. Kendini cezalandırmak ister gibiydi. "Merhaba Debs," diyen sesi kendi kulaklarına bile bir boğuk geldi. Debra da paniğe kapılmış gibiydi. Elini uzatıp yan taraftaki saçlarını düzeltmek istedi ama elinde kitaplar olduğu için bunu rahatça yapamadı ve bocaladı. Sonra kendini toparlayıp "David," diye fısıldadı ve ona doğru ilerlerken öğrencilerinin baktığını görüp tereddüt etti. Kızlar onun güç durumda olduğunu anlayınca hemen gözden kaybolmuşlardı. Debra yalnız kaldıklarını görünce tekrar "David," dedi ve sonra üzüntülü bir sesle "Hay Allah, dudaklarıma ruj bile sürmemiştim," diye söylendi. David güldü ve rahatlayıp kollarını açarak ona doğru gitti. Debra da rahatlamış ve kendini onun kollarına atıvermişti. Fakat elindeki kitaplar ve omzuna asılı çantası onların birbirlerine sarılmalarına engel olduğu için bir süre bocaladılar. Ama sonunda birbirlerini öpmeyi başarmışlardı. Genç kadın elindeki kitapları bir tarafa bırakıp onun boynuna sarıldı ve "David, seni canavar seni," diye fısıldadı. "Neden bu kadar geciktin sanki? Artık gelmeyeceğini sandım ve ne yapacağımı bilemiyordum." Debra'nın süratli bir motosikleti vardı ve David'i arkasına oturtup yola çıktı. Motoru öylesine pervasız sürüyordu ki cesaretleri ve çelik sinirleriyle ün yapmış kuduz şoförleri bile onun önüne çıkmaya cesaret edemiyorlardı. David onun arkasında selenin geri kısmında oturmuş ve beline sarılıp bazı yerlerde gözlerini kapayarak gidiyordu. Bir ara yan tarafa henüz geçit verilmemişken karşı tarafa geçmeleri genç adamın yüreğini ağzına getirdi ve sonra bir kahkaha attı. Debra da güldü ve başını arkaya çevirip "Çok mutluyum," dedi. "Tamam, öyleyse gönlümüzce yaşayalım bu anları. Joe seni gördüğünde şaşkınlıktan ölecektir. Oraya canlı varabilirsek tabii, değil mi? Sağlam sinirlerine ne oldu böyle? Biraz önce sinir kalmadı bende." Debra virajlı bir yoldan Ein Karem Vadisi'ne doğru gitti. Sanki bir miraj ile uçuyordu. Bunu yaparken de David'e turistik bilgiler vermeyi ihmal etmedi. Burası Meryem Ana'nın Yahya peygamberin annesine rastladığı Meryem Kuyusu Manastırı. Hristiyan öğretisine göre bunu bilmen gerekir. David başını sallayıp "Tarihi bırak şimdi," diye bağırdı. "Şu köşede koca bir otobüs var. Yokuşun dibindeki köy, kiliseleri, yüksek bahçe duvarları ve zeytin ağaçları ile zamanın ötesinde gibi tamamen sessizdi. Pitoresk bir vahada ufuk hattı Kudüs'ün modern mahallelerindeki yüksek apartmanlarla kaplanmıştı." Debra motosikleti ana caddeden dar bir yan yola çevirdi. İki yanda eskimiş taş duvarlar vardı ve bir süre sonra büyük bir bahçe kapısının önünde durdular. Debra "Eve geldik işte," dedikten sonra bahçeden geçti ve bir yerde motoru susturup bıraktı. Sonra duvarın bir köşesine gizlenmiş olan küçük bir kapıdan geçtiler. Girdikleri yer duvarları beyaz badana ile boyanmış büyük bir bahçeydi. Bahçede kalın gövdeleri ile bir sürü zeytin ağacı vardı. Duvarlar sarmaşıklarla kaplanmıştı ve bunların arasında tırmanmış olan asmalarda yeşil üzüm salkımlarının büyümeye başladıkları görülüyordu. Debra zeytin ağaçlarının arasına konmuş eski Roma ve Yunan heykellerini gösterip "Bir çılgın bir amatör arkeologtur," dedi. Duvarların kenarlarına bir sürü eski ve antika çanak çömlek dizilmişti. Eve doğru giden yol da eski mozaik karolarla döşenmişti. Eski eser kazıları kanunen yasak ama o hiç aldırmıyor. Boş zamanlarını hep bir şeyler bulmayı umduğu yerlerde kazılar yaparak geçirir. İçinde büyük bir şömine olan büyük mutfak adeta bir mağarayı andırıyordu. Ve şöminenin içinde duran modern elektrik sobası manzara ile bir tezat oluşturmaktaydı. Ama duvarlara asılı duran bakır kaplar iyice parlatılmıştı ve mutfağın tuğla kaplı döşemesi de pırıl pırıldı. Ve çevreye güzel bir koku yayılmıştı. Debra'nın annesi sessiz, uzun boylu, zayıf bir kadındı ve adeta kızının ablası gibi görünüyordu. Kızına o kadar benziyordu ki David Debra'nın da bu yaşa gelince böyle görüneceğini düşünmekten kendini alamadı. Debra onları birbirlerine tanıştırdıktan sonra annesine onun yemeğe kalacağını söyledi. Ama David böyle bir daveti hiç beklemiyordu. "Lütfen benim için zahmete girmenizi istemem," dedi. "Başınıza iş çıkarmayayım." Bunları söylerken cuma akşamlarının Yahudiler için özel aile akşamları olduğunu düşünüyordu. Fakat yaşlı kadın "Ne zahmeti canım," diyerek güldü. "Bir de şeref vereceksiniz. Joe'nun filo arkadaşları buraya sık sık gelirler ve biz de bundan çok hoşlanırız." Debra David'e bir Gold Star birası getirdi ve babası geldiğinde onlar terasta oturmuş konuşuyorlardı. Uzun boylu general küçük kapıdan geçerken başından şapkasını çıkarmış ve hafifçe eğilmişti. General yakası açık, rahat yazlık üniformasını giymişti. Rütbesi ve brevesi göğüs cebinin üzerindeydi. Küçük avuç ağı kokpitlerine sıkışarak girmenin getirdiği alışkanlıkla olacak, omuzlarını kısmış gibiydi. Saçları döküldüğünden başının derisi güneşten yanmış ve kahverengi olmuştu. Onları görünce bıyığının altından beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. Kartal gözlerini andıran keskin bakışlı gözleri Debra'nınkilere benziyordu ve büyük kanca gibi bir burnu vardı. Görünüşü daha ilk görüşte David'de bir saygı duygusu uyandırdı. Delikanlı hemen ayağa kalkıp onun elini sıktı ve efendim diye hitap etti. Brick onu tepeden tırnağa şöyle bir süzmüş ve hoşlanıp hoşlanmadığını hiç belli etmemişti. David daha sonra ona Brick isminin İngilizler tarafından The Brigand, haydut sözcüğünün kısaltılmışı olarak 1948'den önce Haganah için Filistin'e savaş uçakları ve silah kaçırmasından dolayı verildiğini öğrenecekti. Çocukları dahil herkes ona Brick diye hitap ediyordu. Ama karısı onu ilk ismi olan Joshua diye çağırmaya devam etmekteydi. Debra babasına bakıp David bu akşam sabah yemeğini bizimle yiyecek dedi. Brick memnun oldum tabii dedikten sonra gülümseyerek döndü ve karısıyla kızını öptü. Çünkü bir önceki sabahtan beri ikisini de görmemişti. Görevi gereği sürekli olarak üçte kalıyor, ülkenin çeşitli yerlerindeki filoları ve kontrol merkezlerini dolaşıp duruyordu. Bir süre sonra yine yazlık haki üniformasıyla Joe geldi ve David'i görünce her şeyi unutup gülerek koştu ve ona sarıldı. David'e sarılıp bütün kuvvetiyle sıkarken onun omzu üzerinden Debra'ya baktı. Haklıydım değil mi? Debra da gülüyordu. Başını salladı ve Joe senin çok geçmeden geleceğini söyleyip duruyordu dedi. David galiba buraya geleceğimi bir tek kendim kesin olarak bilmiyordum diyerek bir kahkaha attı. Mum ışığının aydınlattığı büyük cilalı tahta masa gümüş takımlarla süslenmişti ve yemekte 15 kişiydiler. Başına gümüş ve altın takkesini geçirmiş olan Brick kısa bir dua etti ve sonra masadaki herkesin şarap kadehini kendi elleriyle doldurup ikrama başladı. Debra Joe'nun yanında oturuyor ve arada sırada kaçamak bakışlarla David'i süzüp o hafifçe gülümsüyordu. Masadakiler Brick'in iki erkek kardeşi, onların eşleri, çocukları ve torunlarından oluşmaktaydı. Herkes birbiriyle konuştuğundan ve çocuklar da durmadan bir şeyler istediklerinden oldukça gürültülü bir ortam yaratılmıştı. Ve konuşmalar genellikle İbranice olup arada sırada İngilizce de konuşuluyordu. Baharatlı yemekler nefisti ama fazla tatlı olan şarap David'in zevkine pek uymuyordu. Debra bir yanına Joe'yu diğer yanına da David'i almıştı. Ve genç adam onun yanında sessizce oturup kendisini bu ailenin bir bireyi olarak görmekten mutluydu. Onları gülümseyerek dinlemeye çalışırken Debra'nın kuzenlerinden biri masaya eğilip ona hitap edince birden şaşırdı. Bu karmaşa sizi şaşırtmış olmalı. İbranice de bilmediğiniz için şaşkın olmalısınız. İsrail'deki ilk gününüz olduğuna göre. Bunlar kasten söylenmiş sözler değildi ama biri kendi evinde, masasında bir misafirine bu şekilde konuşulmuş olmasından pek memnun olmamış gibiydi. Başını kaldırdı ve kaşlarını hafifçe çatıp baktı. David, Debra'nın ciddi bakışlarla kendisine baktığını ve onun bir şeyler söylemesini istediğini gördü. Birden dinlerin çoğunun birbirlerine benzediğini düşündü. Bu ev ve halkından ayrılmak istemiyordu. Onları sevmişti. Tekrar yalnız kalmayı göze alamazdı. Burası çok güzel bir yerdi. Kendisine hitap eden kuzene baktı ve gülümseyerek başını salladı. Evet, biraz şaşırdım ama, dedi. Sizin sandığınız kadar da değil. Çok iyi konuşamam belki ama İbranice anlarım. Belki bilmiyorsunuz ama ben de Yahudiyim. Yanında oturan Debra birden rahatlayıp derin bir nefes almış ve başını çevirip Joe'ya bakmıştı. Brick, Yahudi mi diye şaşkınlıkla sordu. Hiç de benzemiyorsun. David onlara annesinin Yahudi olduğunu söyledi. Brick mutlu bir tavırla başını salladı. Şimdilik her şey halledilmiş görünüyordu. Debra size her şeyi söylemedi diyerek söze karıştı. David aynı zamanda bir pilot. Brick'in bıyıkları bunu duyunca seyirir gibi oldu. Ve general peçetesiyle onları siler gibi yaptı. Sonra keskin bakışlarını tekrar David'e çevirdi. Uçuşun ne kadar? 1200 saat efendim ve 1000 saatten fazlası jetlerle. Hangi jetler? Mirajlarla uçtum. Brick'in yüzünde demek Miraj ha derken bir mutluluk ifadesi belirmişti. Hangi filodaydın peki? Kobra filosu. Brick bir an David'in yüzüne baktı ve vay canına dedi. Şu Rastus Nod'un filosunda mı yani? David şaşırmıştı. Rastus'u tanır mısınız efendim? 1948'de Çekoslovakya'da ilk Spitfire'larla uçmuştuk onunla. O zamanlar ona Butch ben yok yani gavur çocuğu derdik. Şimdi korkunç bir pilot olmuştur muhakkak. O zamanlar bile çok usta bir av pilotuydu zaten. David her zamanki gibi efendim, gençlere taş çıkarıyor. Uçuşu sana Rastus öğrettiyse en azından onun yarısı kadar iyi olmalısın. İsrail Hava Kuvvetleri yabancı pilot kullanmıyordu ama karşılarında birinci sınıf bir pilot olduğu izlenimini veren bir Yahudi vardı. Birik de Paul Morgan'ın onda gördüğü yeteneği hemen görmüştü. General insanları değerlendirirken çok az yanılırdı ve şimdi de yanıldığını hiç sanmıyordu. Tekrar başını kaldırıp mumların ışığında onun yüzünü inceledi ve onun uzak ufukları arar gibi bakan keskin gözlerini gördü. Bu gözler hiç kuşku yok bir av pilotunun gözleriydi. Bir savaş pilotu ancak böyle bakabilirdi. Bir av ve önleme pilotunun yetiştirilmesi birkaç yıla ve yaklaşık 1 milyon dolara mal oluyordu. Bu ülkede zaman ve para çok önemli şeylerdi ve bazı durumlarda bazı kurallar da çiğnenebilirdi. Birik bunları düşünürken şarap şişesini aldı ve David'in kadehini tekrar doldurdu. Sonra Rastus Snow'da bir telefon edip şu gencin nasıl bir şey olduğunu soralım bakalım diye düşündü. General David'e İsrail'e geliş nedenleri konusunda sorular sorarken Debra da babasına bakıyordu. Birik David'in geleceği konusunda neler düşündüğünü de öğrenmek ister gibiydi. Genç kız babasının neler düşündüğünü biliyormuş gibiydi. Zaten böyle bir şey bekliyordu. David'i evine çağırıp yemeğe davet etmeyi ve babasının karşısına çıkarmayı planlayarak yapmıştı. Başını çevirip David'e baktı ve onu ne kadar sevdiğini, vücudunun bazı noktalarının adeta elektriklenmiş gibi kıpırdadığını hissederek tekrar anladı. Hafifçe gülümsedi ve "Evet, seni gidi damızlık namussuz, elimden tekrar kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun." diye düşündü. "Bu kez seni iyice bağlayacağım. Zaten birlikte seni bırakmaz artık kolay kolay." Sonra elindeki kadehi David'e doğru uzatıp kaldırdı ve tatlı bir gülümsemeyle onun yüzüne baktı. "Tekrar istediğini alacaksın ama düğün çanlarından sonra." diye düşünüp yüksek sesle "Lekayım, yaşama!" dedi. David şarap kadehini dudaklarına götürürken onun mum ışığını yansıtan gözlerinin içine baktı ve "Evet, bu kez beni kolayca atlatamayacaksın çıkanım." diye düşündü. "Bu kez ne kadar beklersen bekleyeyim, neye mal olursa olsun benim olacaksın siyah saçlı güzelim." Şafak'la beraber David'in yatağının yanındaki telefon çaldı. Hattın diğer ucunda Birig'in sesi sert ve canlıydı. Adam sanki hiç uyumamış gibiydi. "Bugün için acele planların yoksa sana bir şeyler göstermek istiyorum. Ne dersin?" David uyku sersemi "Tabii efendim" dedi. "Hiçbir planım yoktu. 45 dakika sonra gelip seni otelinden alacağım. Böylece kahvaltını da bitirmiş olursun. Lütfen lobide beni bekle." Birig sivil plakalı küçük bir araba kullanıyordu ama usta ve hızlı bir sürücü olduğu belliydi. 50 yaşlarında bir adam için mükemmel bir koordinasyon ve reaksiyon yeteneğine sahipti. Tel Aviv'e doğru otoyolda uzunca bir süre gittikten sonra Birik sessizliğini bozdu. "Dün akşam komutanınla konuştum. Burada olduğunu duyunca çok şaşırdı. Bana söylediğine göre oradan ayrılmadan önce seni terfi ettirmişler, öyle mi?" David "bu bir rüşvetti" deyince Birik başını salladı ve konuşmasını sürdürdü. Genç adam bir yandan onu dinliyor, bir yandan da hızla değişen manzarayı seyrediyordu. Tepelerden aşağıya inmişler ve güneye, Bir Şeba'ya doğru gitmeye başlamışlardı. "Seni bir hava kuvvetleri üssüne götürüyorum ve bunu yaparken bazı kuralları da çiğnediğimi iyi biliyorum delikanlı. Rastus senin iyi uçtuğunu söyledi. Ancak bunu bir de kendim görmek istiyorum." David sesini çıkarmadan ona baktı. Sonra büyük bir sevinç içinde "Uçacak mıyız?" diye sordu. Birik başını salladı ve "Biz burada bir savaşın içindeyiz." diye devam etti. "Sen de bir savaş sortisi uçacaksın ve aynı zamanda da tüm kuralları çiğnemiş olacağız. Ama bizim her zaman kurallara uymadığımızı da göreceksin." General sakin bir tonla ona İsrail konusunda düşündüklerini, bu ülkedeki mücadelelerini ve başarı şanslarının ne kadar olduğunu anlatıyordu. David onun kullandığı bazı cümleleri hiç unutamayacaktı. "Burada bir ülke, bir millet yaratıyoruz. Temellere karıştırmak zorunda kaldığımız kanlar onu güçlendirmektedir. Burasını sadece dünyadaki zavallı Yahudilerin sığınacakları bir yer yapmak istemiyoruz. Buraya güçlü, parlak Yahudilerin gelmelerini istiyoruz. Bizler burada sadece 3 milyon insanız ama karşımızda bizi ortadan kaldırmak için uğraşan 150 milyon düşman var. Onlar bir savaş kaybettikleri takdirde sadece birkaç kilometrelik çöl kaybedeceklerdir. Ama biz kaybedersek tüm yaşamımızı kaybedeceğiz. Onları tekrar yenmemiz gerekiyor. 1948'de silah ve ekipmanlarının hatalı olduğunu sanıyorlardı. Süveyş'ten sonra hatlar restore edildi ve hiçbir şey kaybetmemiş oldular. 67'de ise aldatıldıklarını sandılar. Bunun için bizi rahat bırakmalarını sağlayacağız ve onları bir kez daha mağlup edeceğiz. David de çok yakın bir arkadaşı ya da bir sırdaşı ile konuşur gibi konuşuyordu. David onun kendisine bu kadar güvenerek her şeyi anlatmasından ve ayrıca ona uçma fırsatı vereceğinden dolayı mutluydu. Bir süre sonra okaliptus ağaçlarıyla dolu bir bölgeye geldiler. Birik bir tel örgüyü izledi ve bir kapının önünde durdu. Kenarda Chaim Weizmann Tarım Deney Merkezi yazılı bir tabela görünüyordu. Büyük deneme çiftliğine girip kısa bir süre gittikten sonra bir yan yola saptılar. Burada ikinci bir çit ve ağaçların arasında bir nöbetçi kulübesi vardı. Nöbetçi generalin gösterdiği kağıda kısaca bir göz attı ve onları selamladı. Biligi çok iyi tanıdığı belli oluyordu. Bir süre daha çeşitli ekim alanlarının yanından gittiler. David farklı bloklarda buğday, mısır ve arpa gibi çeşitli ekinlerin yetiştirilmekte olduğunu görüyordu. Her bir ekin tarlasının arası asfaltlanmış ama toprak rengine boyanmıştı. David bu birbirine bağlı asfaltların başka bir amaca hizmet için yapıldıklarını tahmin ediyordu ki Birik ona bakıp başını salladı. "Yanılmıyorsun," dedi. "Bunlar birleştirildiğinde mükemmel bir uçuş pisti çıkıyor ortaya. 67'deki taktikleri değiştirip kamuflaja gidiyoruz çoğunlukla." Bir süre sonra David uzakta büyük bir tahıl silosu gördü. Tarlalarda kırmızı renkli traktörler çalışıp duruyorlardı ve bazı noktalarda sulama işleri yağmurlama sistemleri ile yerine getirilmekteydi. Silonun önüne geldiklerinde Birik arabayı yandaki ambara benzeyen başka bir binanın giriş kapısından içeriye soktu. David bu geniş binanın içinde birçok otobüs ve otomobilin sıralar halinde dizili durduğunu görünce şaşırmıştı. Burada yüzlerce insanı taşıyacak kadar araç vardı. Halbuki dışarıdaki traktörler ancak birkaç taneydi ve sürücü de ancak onların sayısı kadar olmalıydı. Burada da paraşütçü üniformaları giymiş nöbetçiler vardı. Birik onu silonun arka tarafına götürünce David bunun yanıltıcı bir bina olduğunu anladı. Aslında burası bombalara karşı güçlendirilmiş bir bina olup içinde modern bir hava üssünde bulunan karmaşık haberleşme ve radar ekipmanı bulunuyordu. Bir asansöre binip yerin altına inerlerken Birik burasının 4 Miraj filosunu yönetecek bir kontrol kulesi ve yardımcı ekipmanlarına sahip olduğunu anlattı. Asansörden çıkıp bir resepsiyon odasına girdiler. Burada bir binbaşı Birik'in kağıtlarına baktı ve David'in geçmesine ancak generalin ısrarı sonucu razı oldu. Birik David'i yanına alıp halı ile kaplı ve havalandırma sistemi çalışan bir koridordan geçirerek pilotların soyunma odasına getirdi. Yerler kara kaplı ve pırıl pırıldı. Kenarda duşlar, tuvaletler ve kilitli dolaplar görünüyordu. Salon bir zenginler kulübünün soyunma odasından farksızdı. Birik David'in ölçüsünü doğru tahmin etti ve istenen ölçüde bir uçuş giysisi getirtti. David G giysisini, uçuş botlarını onları getiren askerin yardımıyla giydi ve eldivenleri ile kaskını alıp uçuşa hazırlandı. Birik de kendi dolabını açmış ve uçuş için giyinmişti. Bir süre sonra her ikisi de kasklarını koltuklarının altına sıkıştırıp çıktılar ve başka bir odaya geçtiler. Burada gazete dergi okuyan ve bazıları da satranç oynamakta olan nöbetçi pilotlar Birik'i görünce hemen ayağa kalkmış ve onu selamlamışlardı. Ancak davranışları oldukça yumuşaktı ve odada fazla resmi bir hava yoktu. Hele Birik'in yaptığı bir espri hepsini güldürdü ve odadaki hava iyice yumuşadı. Herkes rahatladı. Oradan çıkıp briefing odasına geçtiler. Birik onu süratle ama hiçbir ayrıntıyı unutmadan çıkacakları devriye uçuşu, telsiz prosedürleri, uçak tanımlaması ve diğer gerekli konularda aydınlatıp bilgilendirdi. Briefing sonunda her şey tamam mı diye sordu ve David'in başını sallaması üzerine sana söylediğimi sakın unutma diye devam etti. Bir savaştayız. Bizden olmayan bir şey gördüğümüz takdirde hiç düşünmeden ateş edebiliriz. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Birkaç haftadır hava sakindi fakat dün Ein Yahav yakınlarında bir olay meydana geldi. Sınır devriyelerimize saldırdılar. Onun için şu sıralarda hava biraz gergin gibi. Kaskını, uçuş miğferi ve harita çantasını alıp tekrar David'e döndü ve o keskin gözleriyle ona baktı. Bugün hava çok temiz ve açık. Onun için 40 bin fite çıktığımız zaman Roş Hanikra'dan Süveyş'e, Hermon Dağı'ndan Eliyat'a kadar her yeri rahatça görebilecek ve bulunduğumuz toprakların ne kadar küçük ve düşmana karşı ne kadar açık olduğunu anlayacaksın. Bana yararlı bir şeyler yapmak istediğini söylemiştin. Şimdi 3 milyon insanın kaderini tayin etmek için çalışmanın yararlı bir şey olup olmadığını anlayacak, buna karar vereceksin. Elektrikle çalışan küçük bir arabaya binip uzun yeraltı geçitlerinden geçtiler ve silonun altına rastlayan geniş bir alanda sıra ile bekleyen mirajların yanına geldiler. Kapalı hangarda 6 uçak yan yana duruyordu. Ve David buradan dışarıya bir rampadan çıkacaklarını anlamıştı. Uçaklar ona aşina gelmişlerdi fakat çöl kahverengisi ve yeşil kamuflaj renkleri ve İsrail yıldızı onun için oldukça yabancıydı. Birik iki uçak için gerekli imzayı attı ve David'in uçak numarası altına da "Buç ben yok" yazıp ona bakarak gülümsedi. "Sen de bu isimle uçabilirsin. Gerçek ismin önemi yoktur burada." David kokpite yerleşirken çocuk gibi sevinçliydi. Bu küçücük yerde her şey ona tanıdık geliyordu. Uçuş öncesi kontroller için ellerini çeşitli şalter, düğme ve anahtarlar üzerinde süratle gezdirirken Kendini sevgilisini okşayan bir erkeğe benzetiyordu. Kapalı hangarda çalışan motorların sesleri kulakları sağır edebilecek kadar gürültülü olmasına rağmen içerideki makinistler kulaklarına kulaklık takmış olduklarından ve egzoz çıkışının arkasına yerleştirilmiş delikli çelik tutucular sesi biraz olsun emdiklerinden buna tahammül edebiliyorlardı. Birik başını çevirip yandaki uçakta bulunan David'e baktı ve eli ile tamam işareti verdi. David de ona karşılık vermiş ve uzanıp kokpiti kapayan perspex kanopiyi çekmişti. Önlerinde duran çelik kapılar yavaşça yukarıya doğru kalktı ve onların üzerindeki lamba kırmızıdan yeşile dönüştü. Burada pist başına gitmek için gereksiz bekleme yapmak ve uçakları düşman ateşine maruz kılmak diye bir şey yoktu. İki uçak hafif bir meyille sahip olan rampayı, kanat uçları birbirlerine değecek kadar yakın olarak çıktılar ve güneş ışığını gördüler. Önlerinde kahverengi boyalı uzun pistlerden biri uzanıyordu. David gaz kolunu sonuna kadar açıp afterburner'ı da devreye soktu ve güçlü motorun itişini sırtında hissetti. 8. ayrımın sonu. Sayfa No. 73. Devamı 9. ayrımda.